Ayrım 4. Tevfik Fikret ve Haluk Gerçeği. Orhan Karaveli. Sayfa 66. 1937-1946 yıllarının ünlü marif vekili Hasan Ali, 1928'de yayınladığı Risale'nin mukaddimesinde böyle diyor ve 1925'te yazdığı aşağıdaki manzumeyi de bu Risale'ye ekliyordu. Yeni Hayat. Duymadan düşünmek yok dinimizde. Biz kalp adamıyız, gönül eriyiz. İnsanız, insanlık esastır bizde. Ne ciniz, ne melek, ne de periyiz. Keşkülle, dilenci kabı, asayı çölde bıraktık. Külahı, hırkayı çiviye taktık. Gönülde marifet kandili yaktık. Bu ince işlerin hünerveriyiz, usta. Mücerret, soyut değiliz, ailemiz var. Başımızdan aşkın gailemiz var. Bir kervan tutacak kafilemiz var. Varlık diyarının seferberiyiz. Biz Hakk'a aşıkız. İsteğimiz Hak. Doyurmaz ahirette saadet ummak. Dileriz dünyada kurulsun uçmak, cennet. Bu yolun ümmetsiz peygamberiyiz. Mabudu göklerden gönle indirdik. Halik'le mahluku biz sevindirdik. Gözlerde çağlayan yaşı dindirdik. Biz zemzem değiliz, alın teriyiz. Devrin güneşleri garptan doğmada, tan yerinde yanan ateş soğumada. Şarkı karanlıklar ezip boğmada. O meş'um, uğursuz, gecenin biz seheriyiz. Fark ettik nihayet aç ile toku. Anladık en sonra var ile yoku. Bırak o kitapları, gel bizi oku. Bizler ki hilkatin son eseriyiz. Gönlümüz kılıçtır, tenimiz kını. Orada saklarız vatan aşkını. Ülkeler fetheder sevgi akını. Sanmayın bu yolda bizler geriyiz. Okuyup okutmak işimiz bizim. Haram lokma kesmez dişimiz bizim. Her yerde bulunmaz eşimiz bizim. Biz yeni hayatın erenleriyiz. Hasan Ali Yücel, 1897-1961. Yazarın notu. Nazıma Fikret Hanım, 1940 yılına kadar oturduğu aşiyanı geçim sıkıntısı nedeniyle bu tarihte satışa çıkarmış ve talip olan Robert Kolej yönetiminden söylendiğine göre bir miktar kapora almıştı. Durumu öğrenen İstanbul'un o zamanki vali ve belediye başkanı Dr. Lütfi Kırdar, Ankara'yı uyardığından Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in teşebbüsüyle Amerikalılar vazgeçirilmiş ve aşiyan 10 bin lira karşılığında ve İstanbul Belediyesi adına satın alınarak 1945'te Edebiyat-ı Cedide Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Ve Yahya Kemal Beyatlı, 1884-1958. Onu 1912'de tanıdım ama şiirine 10 seneden beri aşinaydım. Neslimin bütün çocukları üzerinde olduğu gibi ruhumda, ahlakımda, zevkimde, lisanımda, sanatımda en büyük tesiri o icra etmişti. Şark aleminden kafamı o çıkartmıştı. Bir müddet onun kainatında kalmıştım. Onun lisanına ve şiirine benim neslimden ilk ben tepki gösterdim. Ama onun aleyhinde yazmayan ve ona hürmet eden bir fert oldum. Galiba beni bilhassa bunun için sevdi. İttihat ve Terakki'nin zehirli bir muhalifiydi. Onunla temas edenlere karşı hırsını yenemezdi. Bir gün beraberken önümüzden Süleyman Nazif geçmiş ve beni selamlamıştı. Ben de onu selamlayınca Fikret'in bana karşı tavrı bir anda değişmiş ve "Demek ki böyle bir adamın elleri maddeten temiz olunca sıkılabilir" diye sitem etmişti. Edebiyat aleminde yükselmenin başlıca nedenlerinden biri Tevfik Fikret'in hakkımda gösterdiği teveccühtür. Fikret'in vefatıyla biz yalnızca büyük bir şair, bütün bir sanatkar değil, pek büyük bir türkü de kaybettik. Fikret en temiz manasıyla Türktü. Sesinde ve sözünde, zevkinde ve eleştirisinde ahenk vardı. Fırçasını ve kalemini eşit bir maharetle kullanırdı. Geniş bir nispette musikiye de sahipti. Vezin ve kafiye ile kelimeleri terennüm ettirirdi. Her manzumesi bir sonsuz bestedir. Göte vefat ederken biraz daha ışık demiş. Fikret de biraz daha fazilet demiş olmalıdır. Cenap Şahabettin. Cenap Şahabettin, 1870-1934. Tasvir-i Efkar Gazetesi, 28 Ağustos 1915. Nihayet Türk aydınlanmasının günümüzdeki en seçkin simgelerinden İlhan Selçuk, 90. yıl dönümünde sevgi ve saygıyla andığımız şairin büyüklüğünü ve tartışılmaz değerini bakın nasıl özetliyor. Tevfik Fikret, Atatürk'ün en sevdiği şairdir. Çünkü aydınlanma şairidir. Cumhuriyet 1 Mart 1993. Tevfik Fikret'e art niyetsiz, gerçekçi ve içten duygularla yaklaşan ve bugün de yaklaşmayı sürdüren edebiyatçılar, gazeteci ve yazarlar, şair ve bilim adamları, yukarıda görüşlerini verdiğim kişilerle sınırlı değil. Bundan sonraki bölümde ise bir zamanların ünlü Sırat-ı Müstakim ve Sebil-ül Reşat dergilerinin yayıncısı Mehmet Akif'in ve damadı Ömer Rıza Doğrul'un yakın dostu Eşref Edip Ferga'nın 1882-1971 Pembe kitabından alıntılar yapacağım. Kitap, Tevfik Fikret'i küçük düşürmeyi hedeflediği ilk sayfasından itibaren belli olan ve Atatürk'e kadar uzanamadıkları için olacak, onun bunca hayranlık beslediği Fikret'in kim olduğunu öğrenin dercesine seçilmiş görüşler. Ama önce Atatürk'ün Galatasaray Lisesi'ni hangi nedenlerle sık sık ziyaret ettiği sorusuna da yanıt getirecek anılar ve bilinmeyen bir anekdot. 30'lu yıllarda Atatürk bu liseyi tam 3 kez ziyaret ve incelemelerde bulunmuş, bir keresinde de bakalorya sınavlarına rastladığı için mümeyyizlik ederek öğrencilere sorular sormuştur. Mısır, Eti ve Sümer uygarlıklarından hangisi daha eskidir? Afrika'dan İspanya'ya geçen ilk Arap ordusu kaç kişiden oluşuyordu ve bu orduda kaç Türk vardı? Nereden yola çıktılar, hangi yönde ilerlediler ve ilk olarak hangi kenti ele geçirdiler? Bizanslarla Türkler arasında ilk temas nasıl ve hangi tarihte kuruldu gibi ilginç ve değil ortaokul, bugünkü lise, hatta üniversite mezunlarının bile cevaplandırmakta zorlanabileceği sorular. Atatürk'ün isteği üzerine sınav sırası bozulmadan içeri alınan öğrencilerden ilkinin adı garip bir tesadüfle Fikret'ti. Onu Fethi Okyar'ın oğlu Profesör Osman Okyar, Vedat İzak, İlhan Postacıoğlu ve Aleko Efendiler izliyordu. Necati Aydın, İmparatorluğun Cumhuriyet Kapısı, İstanbul 1999. 2 Aralık 1930, 28 Ocak 1932 ve 1 Temmuz 1933 tarihlerine rastlayan bu ziyaretler ertesi günkü İstanbul gazetelerinde manşetten verildi. 3 Kanuni Evvel Aralık 1930 tarihli Cumhuriyet'in 6 sütuna, o tarihte gazeteler en fazla 6 sütundu, manşeti şöyleydi: Gazi Hazretlerinin ilk temas ve tetkikatı. Manşetin hemen altında Reisi Cumhur dün Harp Akademisi'ni, Mülkiye'yi, Harbiye'yi ve Galatasaray'ı ziyaret etti. Akşam üzeri Turkuaz'da halk arasında oturdu. 2 Temmuz 1933 günü Vakit Gazetesi ise 5 sütunluk 1. sayfanın 3. sütununu kaplayan şu başlıkla çıkmıştı: Reisi Cumhur Hazretleri imtihanlarda ve alt başlık, dün Galatasaray Lisesi'nde talebeyi bizzat imtihan ettiler. Onun altında ise sorulan suallerden bazıları: Sevr ve Lozan muahedeleri, Eti medeniyeti, devletçilik, fertçilik, Ege mıntıkası ile Akdeniz iklimi arasındaki farklar. Haber yazısı içinse güzel bir Atatürk portresiyle okul kütüphanesinde öğretmenlerle birlikte çekilmiş bir fotoğraf. Ortaokul öğrenimine Atatürk zamanında verilen önemi belirtmek ve bu öğrenimi günümüzle kıyaslamak isteyeceklere ışık tutmak için kısa süre önce vefat eden Medeni Hukuk Profesörü İlhan Postacıoğlu'nun anılarından bir bölümü aktarmak istiyorum. Haziran 1933. Ortaokul kısmının son sınıfındayım. Tahsilimin en zor yılı diyebilirim. O sıralarda Atatürk'ün ilhamıyla Tarih 1, 2, 3 ve 4 numaralarını taşıyan bir dizi yayınlanmıştı. Bunlar güzel bir kağıda basılıp ciltlenmişlerdi ve alıştığımızdan farklı bir tarih görüşünü yansıtıyorlardı. Atatürk'ün tam da tarih sınavımız sırasında okula geleceğini ve mümeyyizlik yapacağını öğrenmiştik. Sıra bana gelince içeri girdim. Atatürk bana "Zat-ı Aliniz" diyerek ismimi sordu. Öğrenince de daha sonra üniversitede ordinarius profesörlüğe yükselecek olan tarih öğretmenimiz Cavit Baysun Bey'e "ismiyle ilgili bir soru sorunuz" dedi. Bu konuda hazırlıklı olduğum için zorlanmadım. Soru sorma işini doğrudan üzerine aldığında bana "Zat-ı Aliniz" demekten vazgeçmiş ve "siz" diye hitap etmeye başlamıştı. Sınav sonunda ise artık "sen" diyordu. Rahatlamıştım çünkü Zat-ı Aliniz hitabı karşısında acaba benimle alay mı ediyor diye düşünüyordum. Bir ara şu konuşma geçti aramızda: "Son Endülüs hükümdarı kimdi?" "Abdullah-ı Sagir." "Abdullah Endülüs'ü kaybettiğine üzülmüş müdür?" "Evet, ağlamıştı. Annesinin onu, ağla ağla, vatanını erkek gibi savunmayana şimdi kadın gibi ağlamak düşer, diyerek azarladığına inanılır. Coğrafya sorusunda İspanya ile Anadolu Yarımadası arasındaki benzerlikleri anlattım. Sıra Yavuz Havuz olayına gelmişti. Anlattım. Keyiflenmiş gibiydi. Yeni bir hamle yaparak, Mondros mütarekesini imzalamak nasıl bir sorumluluk anlamına gelir, diye sordu. Cevabım şöyle oldu. Yenilmiştik. Dolayısıyla mütareke lehimizde olamazdı. Ancak Rauf Bey, müttefiklerin ileride kendi lehlerine yorumlayabilecekleri belirsiz hükümlerin yer almasına izin vermemeliydi, dedim ve ekledim. Nitekim müttefikler 7. maddeye dayanarak istedikleri yerlere asker çıkardılar. Yunanlılar da gene bu maddeye dayanarak İzmir'i işgal ettiler. Peki Mudanya mütarekesi kimler arasında yapıldı? Bizim, Yunanlılar, İngilizlerin, Fransızların ve İtalyanların. Yunanlılar mütarekeyi imzaladılar mı? Hayır. Peki bir savaş ki Yunanlıların imzalamadığı fakat İngilizlerin, Fransızların ve İtalyanların imzaladığı bir mütarekeyle son buluyor. O zaman biz kimlerle savaşmış ve kimleri yenmiş oluyoruz? İngilizleri, Fransızları ve İtalyanları. Atatürk, şimdi oldu der gibi bir baş hareketi yaptı. Bugün bir hukukçu olarak düşünüyorum da, onun ispat tarzının ne kadar hukuki olduğunu görüyorum. 2 kere 2 4 eder gibi basit ve kesin bir ispat. Sokrat'ın öğrencisine gerçeği buldurmak yolundaki davranışına benzer bir durum. Atatürk, ertesi gün Darülfünun'da eski Osmanlı elçilerinden Reşit Bey'in öğrencilerine "Manda nedir?" biçiminde bir soru sormuş. Uygar devletlerin uygar olmayanları uygarlaştırmak için kurdukları bir vesayet rejimidir. Cevabını alınca, ulusal tezlere karşı umursamazlığın bu derecesine sinirlenmiş ve Reşit Bey'e, "Siz Osmanlı sefirlerinden diye imza atan zat değil misiniz?" diye hiddet ve rahatsızlığını belli etmiş. O gün yanında bulunanlar, Gazi'nin Galatasaray'la Darülfünun arasında bir kıyaslama yaparak, bu sonuncusunun bir an önce üniversiteye dönüşmesi gereği konusunda bir karar almış olabileceğini düşünmüşlerdir sanırım. İlhan E. Postacıoğlu, Atatürk önünde Tarih Bakalorya'sı, Atatürk Devrimleri Araştırma Enstitüsü, İstanbul 1979. 1946 yılında 3. Milli Eğitim Şurası'nda kararlaştırılarak hayata geçirilen ve 60 yıla yakın bir süre öğrenci velileriyle okul arasında köprü görevi yapan okul aile birlikleri, muhalefetin uyarılarını dikkate almayarak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 13 Kasım 2004 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirdiği bir yasa ile ana işlevinden yoksun duruma getirildi. Bunlar artık para toplayan ve okul kantinlerini kiraya veren kuruluşlar durumunda. Okul duvarlarını reklam panoları için kiraya vermeleri ise şimdilik önlenmiş bulunuyor. Gelelim Atatürk'le ilgili ve ilk kez burada yayınlanacak olan anekdota. Yıl 1951. Galatasaray'ı 1958'de bitirecek olan kardeşim Yılmaz'ın velisi olduğumdan okul aile birliği yönetim kuruluna seçilmişim. Bizim dönemin efsane müdürü patron Behçet Güçer ile 2 kez halef selef olan müdür Fethi İsfendiyaroğlu bir gün beni arayarak Kadıköy taraflarındaki bir hastaneye yatan öğrencimizi ziyaret edeceğiz. Çocuk ciğerlerinden hasta ve ailesinin durumu pek parlak değil. Okul aile birliği olarak her türlü yardımı yapmalıyız. Sen balık pazarından bolca meyve al, parası okul veznesinden sana ödenecek, diyor. Yarın da birlikte ziyaretine gideceğiz. Tamam hocam, meyveler kolay da vezneden para mı alınırmış? Hepimiz okulumuza bu kadar borçluyken. Ertesi gün planlandığı gibi gidiyoruz. Her türlü yardıma hazırız ama çocuk vakur. Elimizdeki yiyecekleri bizi güç durumda bırakmamak için isteksizce kabul ediyor ama müdürün "Oğlum, başka bir ihtiyacın var mı?" şeklindeki sorusunu ısrara yer bırakmayacak net bir tavırla "Sağ olun efendim, bir ihtiyacım yok." diye yanıtlıyor. Dönüşte Haydarpaşa'dan vapura biniyor ve kişi başına 50 kuruş fark ödeyerek şehir hatları vapurunun arka bölümündeki lüks mevkinin rahat koltuklarına oturuyoruz. Gazeteciliğe yeni başlamışım. Bu fırsatı değerlendirmeliyim. Birden "Hocam," diyorum, "siz Atatürk'ün Galatasaray ziyaretinde müdürdünüz. Ona mihmandarlık yaptığınızı fotoğraflardan biliyoruz. Biraz anlatabilir misiniz o ilk ziyareti?" şimdi bu da nereden çıktı gibilerden bakıyor yüzüme. Hem ben o günün hikayesini bir mektupla vekalete bildirmiştim. İstersen bir kopyasını bulup sana verebilirim. O resmi bir yazıdır hocam. Ben işin perde arkasını merak ediyorum. Bildiğimize göre uzunca bir süre odanızda kaldı Atatürk beraberindekilerle. O gün dışarı sızmayan bir şeyler konuşulmuş olamaz mı? Gülüyor. Evet, konuşuldu doğrusu ama bir şartla anlatırım. Ben hayattayken hiçbir yerde yayınlamak yok. Anlaştık mı? Anlaştık efendim. Ve anlatıyor. Galatasaray Müdürlüğü'ne o tarihte yeniden getirilen Fethi İsfendiyaroğlu. Önce müdür odasına çıktık. Usulen masamı göstererek, böyle buyurmaz mıydınız Sayın Cumhur Reisim dedim. Çok yakışıklı ve çok şıktı. Eliyle okşar gibi Fage Desk Company Michigan USA yapımı masaya dokunarak, bu onun oturduğu masa mı diye sordu. Evet Reisi Cumhur Hazretleri dedim. Yalnız masa değil, her şeyi onun bıraktığı gibi muhafaza ediyoruz. Bizzat tasarladığı diğer masa, sehpa, koltuk ve sandalyeler, pencerelerdeki perdeler, hatta duvarların çok değişik bir yöntemle yapılmış desenli boyaları. Durdum, tekrar masamı işaret ederek, buyurmaz mıydınız diye sorumu yineledim. Hayır müdür bey, herkes kendi yerine oturmalı ve oturduğu yeri de hak etmeli. Hepimiz ayakta, onu bekliyoruz. Ben şu koltuğa oturacağım dediği gibi yapıyor. O yerini alınca yanına Şükrü Kaya, karşısına da Ali Kılıç oturuyor. Ben yanlarında ayakta kalmayı tercih ediyorum. Neden yerinize geçmiyorsunuz? İzninizle böyle kalmak istiyorum. Siz bilirsiniz. O sırada kahveler geliyor. Bir yudum da su alıp sigarasını yakıyor ve okulla ilgili sorular yöneltiyor. Bir sessizlik anında Şükrü Kaya'nın Gazi'nin kulağına şunları fısıldadığını duyuyorum. Harp Akademisi, Harbiye, Mülkiye, anladım da bunca okul verken niçin Galatasaray Lisesi paşam? Yoksa siz de bizden misiniz? O da ne demek çocuk? Yani Galatasaraylı mısınız? Ben kulüp tutmam, hepsi benimdir. Sivil ve özellikle asker, halkın tamamına hizmet edenler bir kulüp tutsalar bile bunu açıklamazlarsa isabet ederler. Aksi halde otoriteleri sarsılır ve tefrika, bölünme, ayrışma, nifak yaratmış olurlar. Tavsiye etmem. Ne de olsa zamanın dahiliye vekili ve Atatürk'ün en yakınlarından biri Şükrü Kaya. Yalnızca Reisi Cumhur Hazretlerinin ve hemen yanlarında olduğum için bir de benim duyabildiğim bir sesle sorularını sürdürüyor. O halde niçin buradayız? Sigarasından bir nefes çekiyor. Bakmaya cesaret edemediğim gözleri odanın her tarafını bir kez daha uzun uzun taradıktan sonra "Çünkü," diyor. "Burada onu görür gibi oluyorum. Fırsat bulursam gene geleceğim. Onun öğrencisi olduğu ve müdürlük yaptığı bu irfan müessesesine." Vapur Karaköy iskelesine yanaşırken Galatasaray Lisesi müdürü "Nitekim iki kez daha geldi okula. Her gelişinde de her şey yerli yerinde duruyor mu?" diye sorar ve "Duruyor Reisi Cumhur Hazretleri," yanıtını alınca "İyi, olduğu gibi koruyun. Yalnız odasında ve müdürlüğü sırasında tasarladığı konferans salonunuzda 1965 yılında değiştirilen adıyla Tevfik Fikret Salonu değil, okulunuzun her köşesinde onun izi vardır. Ama odası paha biçilmez bir müzedir benim gözümde. Galatasaraylılar okullarını 100 yıldır gözleri gibi koruyup güzelleştiriyorlar. Müdürleri bir zamanlar Tevfik Fikret'in oturduğu döner sandalyede oturuyor. Evrakını onun masası üzerinde imzalıyor. Konuklarını onun yaptırdığı Maroken koltuklara buyur ediyor. Bitmedi. Bir de sürpriz bekliyordu ikinci ziyareti sırasında Atatürk'ü. Devrin ünlü heykeltıraşı Hadi Baray'a 1931 yılında Fikret'in çok başarılı bir büstünü yaptırarak okulun girişindeki yemyeşil sarmaşıklarla bezenmiş duvarın önündeki beyaz mermer kaidesinin üzerine koymuşlar. Türkiye'de Atatürk anıtlarından sonra dikilen ilk anıttı bu ve onunla karşılaşmak Atatürk'ü çok duygulandırmış olmalıydı. Son yıllarda bu büstün yeri değiştirildi. Gene girişte ama bu kez okulun 525 yıllık tarihinde belli bir yeri olanların ortasında duruyor. Sol yanında sırasıyla Fatih Sultan Mehmet 1432-1481, 2. Bayezid 1447-1512, Okulun lise olarak banisi Sultan Abdülaziz Han 1830-1876 ve ondaki cevheri ilk keşfedenlerden okulun müdürü, tarihçi ve Cumhuriyet döneminin seçkin devlet adamlarından Abdurrahman Şeref Efendi 1853-1927. Diğer yanında ise gene ondaki üstün nitelikleri daha öğrenciyken fark edip edebiyat aleminde yolunu açan hocası Recaizade Mahmut Ekrem 1847-1913. Okulun efsane müdürlerinden Behçet Güçer 1889-1952 ve nihayet gazeteci, yazar ve devlet adamı Ruşen Eşref Ünaydın 1892-1959. Diğer büstler de oldukça başarılı ama Tevfik Fikret'inki gibi Sultan Abdülaziz Han'ınkinin de sanatsal değeri çok belirgin. İlk Türk heykeltıraşlarından ve okulun ünlü hocalarından coğrafyacı ve müdür yardımcısı Ferruhzat Turaç'ın babası İsa Behzat Bey'in 1875-1916, 1908 tarihli eseri. Belki de ülkede yapılan ilk büst. 1908'den beri nerelerde saklanmış belli değil. Fikret'in tam karşısında ise onun Sultaniye şiirindeki batıya ilk açılan bir pencere görüntüsüyle Türklüğün sönmez ışığını sembolize eden bir alev sütunu içinde Atatürk. Dünya durdukça önümüzü aydınlatacak olan ışığımız. 4 metre yüksekliğinde bronz, mezuniyetinin 50. yılında 1999 bir Galatasaraylı tarafından okuluna armağan edilmiş. Türk aydınlanmasının iki büyük ismi şimdi karşı karşıya duruyor ve sanki ülkenin günümüzde nerelere sürüklendiğini endişeyle izliyorlar. 4. ayrımın sonu sayfa 76.